Ayrım 12.
Sayfa 141. Sokağın sesi. 1. Meryem. Sokaktan iki el silah sesi geldi. Gidip bakmadım. Yine sarhoş birileri can sıkıntısını gideriyordur diye düşündüm. Meryem can sıkıntısı içindeydi. Balkonda sigara içip sokağın sessizliğinde kafasını dinlemeye çalışıyordu. Aniden köşeye dönüp yıkılarak yürüyen adamların silahlarını çıkarıp şakalaşmaları bile şaşırtmamıştı onu. Esasında farkına bile varmamıştı. Aklı hala kocasıyla yaptığı tartışmadaydı. Tartışmaları öyle bir boyuta gelmişti ki silahı olsaydı ya onun kafasına sıkardı ya kendisinin. Canından bıkmıştı iyice. Yukarıdaki ev sahibisinin sesini duymuştu sanki. İzmariti ağzını yakan sigarayı hırsla yere atıp çiğnerken alnında bir sıcaklık duydu. Temmuz güneşinde terlemiş gibi elini alnına götürdü. Kandı. Ilık bir sıcaklıktı. Meryem'in kaza kurşunuyla beyninden vurulduğu, gece kanlar içinde götürüldüğü hastanede bize anlatılan hikaye buydu. 2. Ercan. Onu hiç böyle görmemiştim. Bütün cesaretini toplayıp gelmişti. Ve hayatında hiç olmadığı kadar yalın ve net konuşuyordu. Belki de gelmeden önce birkaç hap atmıştı. Kafası iyiydi. Onu hep mahcup, utangaç haliyle tanımıştım. Yahu konuşsana, bir şeyler de sen söyle dediğim halde önüne bakıp yüzü kızararak susardı. Ne diyeyim ağabey, sen konuşuyorsun ya der, başka bir şey demez. Ağzını bıçak açmazdı. Bu akşam farklıydı her zamankinden. Yılların intikamını almak ister gibi bir hali vardı. İlk kez konuşuyordu. Neden biz böyle olduk Haloğlu diyordu. Ercan, neden bana sahip çıkmadın? Dünyayı kurtarıyorsunuz hani. Sıkıntılıydım. Bütün işlerim ters gitmişti gün boyunca. 2 aydır ev kirasını ödeyemiyordum. Kimselere laf anlatamıyordum. Çocuklar yoktan anlamıyor, evin ihtiyaçları bitmek bilmiyordu. Kış gelmiş hala kömür alamamıştık. Söz gelimi. Çocuklara palto, ders kitabı, motoru yanan buzdolabının taksitleri gibi gibi gibi dertler bitmiyordu. Bir de üstüne Haloğlu'nun derdi eklenmişti. Hafta başında aramış, çok sıkıntılı olduğunu anlatmış ve eklemişti. Cumartesiye kadar bana 1000 lira bul, yoksa senin defterimden silerim. Onca yokluğun içinde onun sıkıntılarını anlayıp dinleyecek halim kalmamıştı doğrusu. Sileceksen sil ulan diyemezdim. Çok darda kalmasa asla para istemezdi. Onun çocukluğundan beri çok severdim. Ailede benden sonraki birkaç deliden biri de oydu. Ona ne diyebilirdim? İlk kez yok kardeşim vallahi dediğim zaman kendimden çok utandım. Meryem'in hastaneye yatıp ölümün ucundan kıl payı kurtulmasından sonra o da iyice kafayı sıyırmıştı. Kolay mı gecesi gündüzü sandalye üzerinde kızın kaderini beklemekle geçmişti. İlk önce Meryem'in beynine takılan bir çiple durumu düzelmişken gece yarısı tuvalete gitmek için aniden yatağından kalktığında günlerdir başucunda uyuklayan kocasına kıyıp da kaldıramamıştı. Yardım et bana diye. Aniden baş dönmesiyle yere yuvarlanmış ve ameliyatta başını kalorifer peteğine çarpmıştı. O kendisini sorumlu tutuyordu da uyumasından dolayı. Vicdan azabı içindeydi. Ben uyumasaydım da bunlar başımıza gelmezdi diyordu. Meryem'i yeniden ameliyata aldılar. Beynindeki cant kaymıştı. Düzeltmek için yapılan ameliyat başarılı olmamıştı. Beyin ölümü gerçekleşmek üzere iken ailesinin yardımlarıyla apar topar büyük bir özel hastaneye yatırdılar. Ölmedi. Ama sakat özürlü kaldı Meryem. Gözleri görmüyordu artık. Konuşulanları belki duyuyor ama bir iniltiden başka belirgin bir ses çıkaramıyordu. O sandalye üzerinde uyuklayarak ya da parkta kanepede oturarak Meryem'in uyanacağı günü bekliyordu. 3. Enişte. Babamın beni bir kez olsun sevdiğini hatırlamıyorum. Ha, bir kez başımı okşamıştı. Beni hem dövmüş hem de başımı okşamıştı. İlkokul 4'e gidiyordum. Sokakta çocuğun biri bana bir yumruk attı. Misket oynuyorduk. Ben de çocuğa bir kafa atıp suratını dağıttım. Babam her zamanki gibi beni bir güzel dövdü. Ama o gün ilk kez saçımı okşadı dövdükten sonra. Öyle hoşuma gitti ki. Ben senin iyiliğini istiyorum oğlum diyordu. Keşke beni hep dövdükten sonra sevseydi. Ona düşman olmazdım. O günden beri hiç sevdiğini göstermedi bana. Ne işkenceler yaptı bana. Aklı sıra dayakla yola getirecekti beni. Tabancanın kabzasıyla kafama dayayıp vurup öldürmekle tehdit etti beni. Deli adam. Yapar biliyorum. Onun korkusundan 4 ay saklandım. Yakalasa kafama sıkardı biliyordum. Ben ne yaptım? Ben de onun sevdiklerine zarar verdim. Babamı hiç sevdim mi? Sevdim. İyi, değerli bir insan mı? Belki senin gözünde öyle ama benim gözümde değil. Neden mi? Sen onu akşama kadar fabrikada çalışıp geceleri deniz kenarında köfte sattığı halini biliyorsun değil mi? Gece gündüz çalışarak aileye baktı, çocukları okuttu, sizlere bu evi yaptı diyeceksin. Bense onu anamın yatağında en yakın arkadaşının karısıyla yakaladığında daha 11 yaşındaydım. Kadın anamın da arkadaşıydı. Birlikte babamı çimdirirlerdi. Öylesine rahat ve kendinden emindi ki annem bacı demişti ona. Küçüktü, ona sahip çıkmıştı. Bizden daha yoksullardı. Babam gece kondumuzdaki en küçük odayı onlara vermişti. Yanımızda kalıyorlardı. Arkadaşının karısıydı. Anam ev temizliği için erkenden işe gitmişti. Onun kocası da iş bulurum umuduyla erkenden kahvenin yolunu tutmuştu. Ben yine okul asmıştım. Bilirsin aramda hiç iyi olmadı okulla. Alışmadık birbirimize bir türlü. Babamın fabrikada olması gerekiyordu. Oysa evdeydi. İzin mi alıp gelmişti işten yoksa hiç gitmemiş miydi bilmiyorum. Bildiğim anamın yatağında arkadaşının genç karısı, anamın küçük bacısıylaydı. Çırılçıplak sevişiyorlardı. Hırslandım. İçim içimi yedi. Eve dönmedim o gece. Sokaklarla, arkadaşlarla oldum. Bir çocuğun verdiği izmariti ilk kez o gece içtim. Kafam iyi olmuştu. O gün bugün de bırakamadım. Hala ilk günkü acı lezzeti ararım. Sonra her sıkıldığımda, kafamın her daralmasında arkadaşım oldu sokaklar. Beni bağrına bastı, kucakladı, sahip çıktı. Bugün bile en yakın arkadaşım onlar. Sizler yoktunuz Haloğlu, sen de yoktun. Nerelerdeydiniz? Neden bana sahip çıkmadın? Neden kulağımı çekmedin? Babama müsaade etmedin hiçbir zaman. Çünkü o suçluydu. En az benim kadar o da suçluydu. Benim kulağımı çekemezdi. Oysa ondan yediğim dayakları hiçbir polis atmadı bana. Sırtımda sopalar kırdı. Ekmek bıçağıyla üzerime yürüdü. Yakalasa keserdi biliyorum. O benden de deliydi. Kaçtım. En iyi sığınağım sokaklardı. Orada beni yargılayan yoktu. Sorgulayan yoktu. İyi arkadaşlar vardı. Benim için canını verecek kadar iyi arkadaşlar. Bugün en iyi arkadaşım kim biliyor musun? Dillerini, dişlerini hiç anlamadığım Kürtler. Ben ne bilirim? Bara bara, here here, gel gel, git git. Onlar benim yanımda ikinci kanala geçerler anlamam. Ama öl desem yolumu ölürler. Canlarını verirler. Ben arkadaşlık diye buna derim işte. Oysa sen hep örnek aldığım adam. Nerelerdeydin? Neden benim kulağımı çekmedin? Neden doğru yol budur demedin? 4. Babam. Hala oğlum benim birinci sigarasının sonunu getirmek üzereydi. Gece yarısı sigarasız kalacaktı. Onun çocukluk günlerini düşündüm. Ben de okulla hiç barışık olmamıştım. Ben de baba dayağıyla büyümüştüm. Gerçi babamın bir başka kadınını hiç görmemiştim. Görmeye zamanım olmamıştı belki de. Evden temelli kaçmıştım. Geri dönmemiştim bir daha da. Mahalleye arada bir anamı görmeye, elini öpmeye gelirdim. Bir de geceleri yazılmaya çıktığımız zamanlar. Gece kondumuzun duvarlarına en güzel yazıları döktürürdüm. Babam başkaları gibi yazılarımızı silmez, öylece kalırdı. Geceleri pencereden uyuyan kardeşlerimi seyrederdim. Uzak bir hasretle. Yakında devrim olacak ve biz yeniden kavuşacaktık. Yeniden bir aile olacaktık. Olamadık. Herkes kendi başına büyüdü Haloğlu. Sen de öyle. Bana kimse sahip çıkmadı diyorsun. Bana kim sahip çıktı peki? Ben sokaklarla tanıştığımda sokaklar devrimcilerin elindeydi. Benim tek ve yegane şansım belki de buydu. Oysa sen büyüdüğünde sokaklar işgal edilmişti. Devrimciler cezaevine ya da işkence altındaydı. Sokaklar ite kopağa kalmıştı. Senin bahtına da o düştü. Ne diyelim? Yanında olamazdım çünkü cezaevindeydim ben de. Uzaktan sizlerin durumunu düşünüyor, üzülüyorduk. Çıkan arkadaşlarımıza sokakları unutmayın diyorduk. Oradaki çocukları da hep senin gibi olmadı. Senin yaşıtların birçoğu sıkı devrimci çıktı. Ölüm oruçlarına katıldılar. Yiğitliklerini başka alanlarda gösterdiler. Oysa sen hep kendine dönük yaşadın. 5. Halam. Hala oğlum Ercan doğduğunda ben 15 yaşındaydım. Evden çoktan ayrılmış, arkadaşlarımla kalıyordum. Babamın hükmü geçmiyordu bana. Çalışmıyordum. Gündüz işte, geceleri derneklerdi. O ilkokula başladığında ben cezaevindeydim. Bitirdiğinde yeni çıkmıştım. Yeniden mahalleye dönüp bir gece konduya yerleşip evlendiğimde o sokaklarla yeni tanışmıştı. Hırsızlıktan ilk içeri düştüğünde 12 yaşındaydı. Komşunun demirlerini çalmaya kalkmışlar. O da yakalayıp polise teslim etmişti. Eniştem ne kadar uğraştıysa da ikna edememişti adamı. Bir süre ıslah evinde yatıp çıktı. Okula değil sokaklara döndü yine. Ama benim tersime onun yine dönüp durduğu bir evi vardı. Halam çok düşkündü ona. Sokaklarda kalmasını istemiyor, kulak açıyordu. Bir kez bile istemediğini duymadım halamın. Çok kızdığında bizim hayırsız derdi yalnızca. Arayıp sormamasına takardı. Oysa onun bütün hayatıydı Ercan. Dünyanın öte ucuna yatsa mutlaka borç harç bulur onu ziyaretine giderdi. Ona yardım etmek için konuya komşuya el açtığı bile olurdu. Dayak pahasına sahip çıkardı oğluna. Enişte ne kadar sokağa atsa, adam ol ulan diye kovsa da, onu bu hale sen getirdin, utanmıyor musun der sahip çıkardı halam. Ercan'ın anasından sonraki tek yoldaşıydı Meryem. Onunla ortaokul yıllarında tanışmıştı. Davası olmuştu o yıllarda. Kimsenin onun çevresine dolaşmasına izin vermemişti. Meryem de hoşnuttu bu durumdan. O da onu sevmişti. Kız liseye başladığı yıl birlikte kaçmaya karar vermişlerdi. Meryem'in ağabeyleri okumuş çocukları. Baskı kurmuyor, kardeşlerini anlamaya çalışıyorlardı. Saygı da duymuşlardı onun kararına. Fakat kardeşlerini okutmayı düşünüyorlardı. Çünkü çok başarılı bir öğrenciydi Meryem. Fakat delilikte kızın da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Birbirlerini sevmişler, söz vermişlerdi. Evlendiler. 6. Sokaklarda. Haloğlu dolaptan çıkardığı iki şişe bira ile geldi. Onun evinde oturmuş dertleşiyorduk. Onu hiç böyle yıkkın ve perişan görmemiştim. İyice dağıtmıştı. Epeydir içtiği belli oluyordu. Belki hap da kullanıyordu. Kafası o kadar güzel olmasa dünyada böyle düzgün konuşamazdı. Mahcup oturur, öylece susar. Haklısın ağabey derdi. Sen ne güzel konuştun, ben ne diyeyim? Demek Meryem bağlıyordu onun dilini. Belki de saygısından konuşmuyordu. Ama ar damarı çatlamıştı. Artık hesap sormaktan söz ediyordu. Herkes tek tek sorumlulukların hesabını vermeli diyordu. Bu akşam da günah keçisi bendim. Neden ona sahip çıkmamıştım? Bozuk plak gibi buna takılıp kalmıştı. Meryem şimdi hastane odasında ölümle pençeleşiyordu. Uzun süredir ölümü yenmek için olağanüstü mücadele ettiğini biliyordum. Fakat bir çocuğa dönüşen, zayıflayıp sıskalaşan ve her geçen gün daha çok eriyen bedeni iflas etmek üzereydi. Ciğerleri su toplamaya başlamıştı. Beren başlamıştı. Cezaevinde de olurdu. Beden uzun süre yatılak kalırsa beren başlardı. Bu ölümün ilk perdesiydi. Ölüm bir daha da yakasını bırakmazdı adamın. Ta ki canını teslim edene kadar. Bana para getirdin mi Haloğlu? Ses tonunu hiç beğenmemiştim. Tuhaftı. Oysa hafta başında Meryem'in hastaneye yatması için para gerektiğini söylediğinde çok üzülmüş ve kendimce tedarikli gelmiştim. Üzerindeki bize ay başına zor yetirecek olan 300 lirayı zor durumda kalan Ercan'la paylaşacaktım. O yüzden ses tonunun bozukluğunu aldırmadım. Üzerimdeki paranın tek cebime ayırdığım yarısını çıkarıp ona uzattım. O yarı sarhoş haliyle bir paraya bir de bana baktı. Bozuktu. Başka zamanlarda hep zorla verirdim parayı. Almak istemez, utanır, sıkılır. Ben zorla cebine sıkıştırırdım. Oğlum al, ihtiyacın olur. Ben onun getirdiği birayı kafama dikerken o ayağa kalkmış, odada volta atıyordu. Cep telefonunu ikide bir çalıyordu. Göz ucuyla şöyle bir bakıyor, telefonunun uzun uzun çalışını seyredalıyordu. Kim bilir nerelere, hangi zaman ve mekanlara gidiyordu. Bu dalışlarda göremiyordum. Ama arada bir cevap verdiğinde çok meşgul bir iş adamı edasıyla... Ben şimdi hala oğlumla muhabbet ediyorum. Birazdan işim bitince seni ararım deyip telefonu kapatıyordu. Belli ki bir arkadaş çevresinin içindeydi. Pek de hayırlı bir çevreden değildi konuştuğu kişiler. Hoşuma gitmemişti tavır ve hareketleri. Beni rahatsız eden ses tonu muydu yoksa durmadan odanın içinde dolanıp duran ayak sesleri mi? Sıkılmıştım. Bir ayı son yudumuna kadar içtikten sonra hırsla ayağa kalktım. Ben gidiyorum Ercan, sıkıldım boyundan. Ercan benden biraz daha uzun boylu ve yapılıydı. Para masanın üzerinde duruyordu. Kendimi kötü hissetmeden buradan uzaklaşsam iyi olacaktı. Yoksa yaptıklarımdan, yapacaklarımdan pişmanlık duyacaktım. Vicdanım rahatsız olacaktı. Ercan'ın yanına gelmeden önce eski bir tanıdıkla uzun bir telefon görüşmesi yapmıştım. Sevgilisi onu terk etmişti ve müthiş acılar çekiyordu. Bunalımdaydı. Ağır antidepresan hapları kullandığını, tedaviye gittiğini söylemişti. Ona en iyi tedavi insanın dostlarıdır. Sıkıntısını onlarla paylaşırsa azalır, rahatlarsın diye güya akıl da vermiştim. Canım kimselerle bir şey paylaşmak istemiyor. Hem bu bizim kültürümüzde yok. Sizin doğu kültürü ve aile ortamı dayanışmayı, dostluğu ön planda tutuyor. Sen şanslısın. Ben derdimi ablalarımla bile paylaşamıyorum. Oysa sen, ben dahil bütün arkadaşlarının, akrabalarının dertlerini paylaşıyor, ortak oluyor, çözüm bulmaya çalışıyorsun demişti. Ona Ercan'dan ve Meryem'den ve onların uzun yıllara dayanan ölümsüz vahşi aşkından söz etmiştim. Meryem'in isyan ettiği zamanlar tehditle kendini yaralayarak ya da önce seni sonra kendimi öldürürüm diyerek vazgeçirmeyi başarmıştı. Birbirlerini deli gibi seviyorlardı ama öldürücü bir sevgiydi bu aynı zamanda. Eniştem onun sokakta kalmasına istememiş ve onun çocuklarına da bir daire vermişti. İki oğlunu da halam büyütmüştü. Babasının silahla onu kovaladığı bir gece Meryem'le bize sığınmışlar, bir ay kadar birlikte yaşamıştık. Onun eve gelmediği bir akşam Meryem uzun uzun dert yanmıştı Ercan'dan. Beni çok severdi. Belki beni dinlerdi. Askerliği en son çürük raporu alarak 5 yılda zar zor bitirmişti. Uzun yıllar kaçmış, her yakalandığında da askerden kaçıp Meryem'in yanına sığınmıştı. Dayanamadım hasretine, geldim. Onu anlıyordu. Bir çocuk saflığı taşıyordu içinde. Kimseye kötülüğü dokunmazdı. Ama sokaktaki arkadaşları onu kolay yoldan para kazanmaya alıştırmıştı. Bir türlü düzenli bir işe girip çalışmıyor, girse çalışsa bile haftasında kavga ederek ayrılıyordu. Meryem'le birlikte düzenli bir işe girip çalışması gerektiğini, kızın liseyi bırakıp ona kaçtığı günden beri çalışarak çocuklarına baktığını, onun da sorumluluk taşıması gerektiğini uzun uzun konuştuk. İçimdeki kötülüğü atamıyorum ağabey demişti bir akşam. İçimde bir kötülük var, beni sokaklara çeken, kolay para kazanmaya iten, çalışamıyorum, artık bana da bakacaksınız. Esasında anasının nazlı kuzusuydu o. Halam bir dediğini iki etmemiş, ne istediyse vermişti. En sıkışık zamanlarında bile onun cebini harçlıksız bırakmamıştı. Ev temizlemeye gidiyordu halam. Onun çalışkanlığını, temizliğini seven bazı zengin kadınlar da fazladan görüyorlardı halamı. Ekmeğini taştan çıkartan insanlardan da halam. Fakat Ercan ne babasına ne de ona hiç çekmemişti. Okula alışmadığı gibi çalışmaya da alışamamıştı. Çalışamıyorum deyip işin içinden sıyrılıyordu. Çünkü benim aracı olduğum 3 iş yerinden de kavgayla ayrılmıştı. İkisi benim yakın arkadaşlarımdı. Haksız olduğunu bile bile Ercan'ı savunmuş, arkadaşlarımı tek yanlı düşünmekle suçlamıştım. Çocuğun sorunları vardı, bunalımdaydı, biraz anlayışlı olmaları gerekirdi. Oysa söylediklerim bana bile inandırıcı gelmemişti. Fakat bu adaletsiz düzende o suçlu değildi. Onu yaratan şartları ve onun ruhsal durumunu göz önünde bulundurmadan onu yargılamak haksızlık olur diye düşünüyordum. Fakat yine de onun yaptıklarını onaylamam mümkün değildi. 7. İntikam. Anamın ne günahı vardı? En yakın arkadaşının karısıyla adam yatar mı? Anamla 15 yıldır aynı yatağa girmiyor. Çocuklarımın anası diye bırakmıyor da. Hepimize, benim çocuklarıma da o bakıyor ama ben onu affedemiyorum. Benim gözümde adam değil o. Yanlış adam. Düşmanım o benim. O hayatım boyunca beni dövdü. Ona gücüm yetmedi. Onu öldürmeyi çok istedim. Hala da istiyorum. Beni kaç kez kovaladı. Biliyorum yakalasa öldürür. Ben de sıkışınca kaçıyorum elinden. Ben de onun sevdiklerine zarar vererek onun canını acıtmaya çalışıyorum. Bir gün babamın dostunun evine gittim. Babamın sayesinde onun da bir evi olmuştu. Kocası Arabistan'da çalışıyordu. O da anam gibi evlere temizliğe gidiyordu önceleri. Sonra bir şirkette çaycılık işi buldu. Onun arkasından otellerde çalışmaya başladı. Kaşar'ın tekidir. Geceliği şu kadar diye çok söz işittim. Ama babam hiç toz kondurmuyordu ona. 15 yıldır anamla yatağını ayırdığı günden beri gözü ondan başkasını görmüyordu. Babamı kızdıracak, kudurtacak şeyin ne olduğunu iyi biliyordum. Onun en zayıf yerinden vuracaktım. Bir gün dostunun evine gittim. Dedim ya, niyetliydim, vuracaktım. Pencereyi kırıp evine girdiğimde içeriden büyük oğlu uyandı. Aldırmadım, üzerimde büyük bir saldırma vardı. Kadına vuramazsam saldırmayla doğrayacaktım. Kadının uykusu ağırmış ki uyanmadı. Saçlarını hızla çekip kaldırdım. Şaşkın gözlerle bana baktı. Azrail'i görmüş gibiydi. Fakat yine de direndi, şaşırdım. Böyle bir tepki beklemiyordum. Kayrol'un demine tutunmuş direniyordu. Suçlusun diyordum boyuna, hesap vereceksin. İlk andaki Azrail'i görmüş hali gitmiş, dişi bir aslana dönüşmüştü orospu. Sen aynada bir kendine bak diyordu. Annen de ben de baban da küçüklükten beri çalışıyoruz. Ya sen? Onun bunun parasını çalmakla, gece yarısı kadınlara saldırmakla erkek olduğunu mu sanıyorsun? Baban kabul etse yıllar önce evlenirdik. O sizleri anasız koymamak için evlenmedi. Ben kendimi bildim bileli onu sevdim. Sevmek suçsa öldür beni. Dedim ya, niyetliyim. O gece temize havale edip işini bitireceğim. Annemin acıları son bulacak en azından. Geceleri yalnız yatmaktan korkardı annem. Çok üşürdü. Beni koynuna alıp yatardı. Onun koca memelerin arasında huzur bulurdum. O hep babamın dostunu kötülerdi. O yoldan çıkarmıştı babamı. O olmazsa beni de dövmezdi babam. İyi bir adamdı aslında. Gece gündüz çalışırdı. Fabrikadan atılınca inşaatlarda usta olarak çalışmaya başladı. Elinden her iş gelir, beceriklidir. Şeytan kadın, onu baştan çıkarmasa gül gibi geçinip giderdik. Ben de sokakları özlemezdim, kaçmazdım. Kadını yataktan koparamayacağımı anlayınca onu oracıkta boğmayı düşündüm. Oysa önce onu konuşturup rahatlamak istiyordum. Acı çektire çektire öldürecektim fikrimce. Bütün gücümle boğazına yapışıp sıkmaya başladığımda kafam ve sırtıma gelen darbelerle sarsıldım. Kadın ellerini yüzüme geçirip çırmık atıyor, can havliyle çırpınıyordu. Yüzümdeki acıyı düşünmüyordum. Fakat kafama gelen ani sopa darbesiyle sersemleyip bir an kadının yumuşak karnına gömüldüm. Bacakları çıplaktı ve anamın kokusunun dışında ilk kez başımı döndüren bir kokuyla sersemledim. Onun içinde olmayı arzuladı bedenim. Demek babamı baştan çıkartan da bu çıldırtıcı dişilik kokusuydu. Başımı tutarak doğrulduğumda büyük oğlu, benim akranım, elinde kalın bir sopayla karşımda duruyordu. ''Bırak annemi, defol evimizden. Seninle işim yok.'' dedim ona. ''Çekil karşımdan.'' Çekilmeye niyeti yoktu. Kadın da yatağından doğrulmuştu. Durmadan bağıra çağıra konuşuyordu. Komşular gürültüye uyanmıştı. Kadın, ''Yetişin, adam öldürüyorlar.'' diye bağırıyordu. Oğlu üzerime geliyordu. Dedim ya, niyetli gitmiştim. Kaçarı yoktu. ''Gelme üzerime.'' dedim yine. ''Benim işim annenle.'' Sopayı kaldırıp üzerime yürüyünce saldırmayı çekmemle çocuğun kucağıma düşmesi birkaç saniye sürdü. Karnından oluk gibi kan boşandı. Kadının üzerime saldırması da o an oldu. Ortalık kan deryasına döndü. Kadının apış arasının bile kanadığını düşündüm. Bir anda içimde büyük bir boşalma oldu. Ferahlayacağımı umut ederken kalbimi sıkıştığını hissettim. Saldırmayı koynuma sokup yine geldiğim yerden gecenin karanlığına karıştım. O gece annemin feryatlarına, kadının ve oğlunun ağıtlarına karıştı. Komşuları kapıyı kırıp içeri girdiğinde ikisi de baygınmış. Aylarca hastanede kaldılar. Kadın kolay yırttı da oğlu zor kurtuldu ölümden. Yine de şikayetçi olmadılar, helal olsun. Babam aylarca peşime düşüp aradı. Bulsa canımı alır ya da ölesiye döver, yaptığımın yanına koymazdı, biliyorum. Canı yanmasa o kadar peşime düşmezdi. Oh olsun. Ama yine de kadını bırakmadı, ona sahip çıktı. Beni yine de affetmedi. Hala konuşmuyor benimle. Karışmıyordu artık. Çocuklarım, karım ortada kalmasın diye verdi bu daireyi. Ben ölsem de onlara bakacağını biliyorum. 8. Yolcu. Seninle birlikte son görüşmemiz olacak ağabey. Çok gerginim. Biliyorsun seni hep sevmiş saymışımdır. Belki bilmiyorsun ama ben de çok yardım ettim bizimkilere. Bilen biliyor. Şimdi de onlar yardım ediyor. Bana yol göründü. Abbas yolcu anlayacağın. Ayvalık'tan bir şilep ayarlandı. Artık kaderimde ne varsa, ölür müyüm, kalır mıyım, hakkını helal et. Geçmişte kucağıma alıp gezdirdiğim, parklara götürüp oyunlar oynadığım, sevimli haşarı çocuk büyümüş, kocaman adam olmuştu. Meryem'i bırakıp nasıl giderdi? Şimdi uzun parmaklı iri ellerini başına koymuş, karşımda hüngür hüngür ağlıyordu. Ona sarıldım, uzun saçlarını okşadım, o durmadan ağlıyor, ağlıyordu. Sanki yılların acıları, birikimleri, hoyrattıkları, serserilikleri, ıslah evleri, işkence odaları, cezaevleri, sokaklar bu gözyaşları içinde yunup yıkanacak, unutulacak, yarın tertemiz, umut dolu bir hayatın kapıları aranacaktı. Birden Meryem geldi, dikildi karşıma. Uzun sarı saçları, müstehsi gülümsemesi, dünyayı boş veren korkusuz, insanın içini yakıp kavuran bakışlarıyla. Yatağa bağlandığından beri acıyla bakar olmuştu. Dünyanın anasını ağlatacakken ben bu hale düşecek insan mıydım der gibi bakışları. ''Yarın yola çıkıyorum ağabey'' dedi Ercan, bitkin, inintiye benzer bir ses çıkararak. ''Senden onun için para istedim. Herkesi defterimden sildim. Son ümidim sendin ağabey.'' Doktorlar Meryem'in yakında öleceğini söylediler. Annesi son günlerinde yanına almak istedi. ''Ses çıkarmadım. Hem biliyorsun ağabey, onun ölümünden ben sorumluyum. Onu ben öldürdüm. Bu vicdan azabına daha fazla dayanamam.'' Hayatı boyunca çevresine korku salmış, sert, acımasız bakışlarıyla tanınan Ercan, geçmişin acılarını yeniden yaşıyor gibi ağlamaya başladı. Bir nöbet halinde uzun süre durmadı ağlaması. Şaşkındım, şoka girmiş gibiydim. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı, ne söyleyeceğimi kestiremiyordum. İnsan nasıl bu kadar acımasız olabilirdi? Sevdiği insanı aşkına nasıl vurabilirdi? Aklım almıyordu. Olayı gözümde canlandırmaya çalıştım. ''Bu haplar beni deliye çeviriyor.'' diye başladı sözüne. Şimdi gözyaşlarını elinin tersiyle silmeye çalışıyor ve tane tane konuşuyordu. Her sözcüğün bir ağırlığı vardı artık. O gece de çok içmiştim. Üstüne hap atmıştım. İyi kafa yapıyordu. Uçuyordum eve giderken. Meryem yine başladı bana bağırıp çağırmaya. Gece yıllarına kadar hazır giyim atölyelerinde canı çıkıyormuş da, sorumsuzmuşum da, bir baltaya sahip olamamışım da, falan da falan, car car konuşuyor, kafamı ütülüyordu. Beynimden ateşler çıkıyordu, dayanamıyordum. Yeter ulan dedim, ben çalışmayı denemedim mi? Gidip çıkmadığım iş mi kaldı? Olmuyor kızım, el yanında yapamıyorum. En sonunda ya seni ya kendimi öldüreceğim. Dünyadan bir pislik eksilir, kendini vurursan, ama oğlum sen de o göt nerede demez mi? Kan beynime çıktı, belimden silahı çekmemle kafama dayaman bir oldu. O hala beni tahrik etmeye devam ediyordu. Çekemedim Tetiye ağabey. Ölmek istemiyordum. Yaşamın güzelliklerini görmüştüm. Belki de bir şansım daha olmadığını biliyordum. O kafa halimle bile Tetiği çekemedim. Silah elimde kala kaldı. Meryem hep benden korkardı. O gün deli gözlerle bakıyordu bana. Sen zavallısın oğlum diyordu. Yiğitlik ekmeğini namusunla kazanmakta. Onu bunu korkutarak, çalarak, caka satmak da değil. Vuracağım kız seni dedim. Canıma yetti artık. Ben korkak değilim. Akıllı ol, akıllı konuş. Yoksa çok fena olur dedim. Ama ne fayda. Silahı şakağına dayadım. Gıkı çıkmadı. Sen de o yürek nerede oğlum? Çek de şu acılarım son bulsun bari. Yine çekemedim ağabeyi. Kıyamadım, sevdiğimdi. Onun için canımı verirdim. Az kalsın ağlayacaktım. Birden silahın gevşeyen ellerimden kayıp onun ellerinde belirdiğini fark ettim. Ne olduğunu anlayamadan şakağına dayadı silahı. Yiğitlik öyle olmaz oğlum dedi. Benim arkadaşlarım ölüm orucunda. Bir gün onların hatırını sordun mu? Bir mektup yazdın mı? Hepsi de çocukluk arkadaşımız. Senin gibi bir pisliğin kahrını çok... Sözleri yarım kaldı ağzında. Kurşun kafatasını parçalayıp geçti. Film gibiydi. Her şey dumanlıydı. Şaşkın, hayret dolu bakışlarla bana bakarken kucağıma düşüverdi. Çocuklar, annemler, bütün mahalle gecenin içinde patlayan silah sesiyle odaya doluştular. O an o silah bana öyle tatlı göründü ki anlatamam. Nasıl ona uzanıp kendim de onun kanlı başının yanına koyamadığıma hala yanarım. Yapamadım. Can tatlıymış. Ben korkağın biriyim. Öyle olmasam ben cezaevinde ya da Meryem'in yanında yatıyor olurdum. İkisini de yapamadım. Yine onlar sahip çıktı bana. Teselli ettiler. Pasaportumu kaçış yolunu ayarladılar. Ben o ölmesin diye hastanede başından ayrılmadım. Sabahlara kadar dua ettim Allah'a. Onu bana, çocuklarıma bağışlasın diye. O ölürse yaşayamam. Ben de ölürüm. En iyisi buralardan kaçıp gitmek. Kimselere derdimi anlatamadım. Para da isteyemedim. Hakkını helal et ağabey. Cebimde bizi ay başına kadar çıkaracak parayı yüzüğümü parmağından çıkarıp zorla avucuna sıkıştırdım. Yeniden gözyaşlarına boğuldu. Ben de yılların acısıyla ağladım. O gitti. Haftasına kalmadan öldü Meryem. O geceden sonra Ercan'dan hiçbir haber alınamadı. Mart 2007, Ok Meydanı.